Aynı şekilde çok küçük, önemsiz zannettiğimiz etkiler büyük sonuçlar yaratabiliyor veya büyük sonuçları tetikleyebiliyor. O anlamda çevreyi ve çevreyi tahrip etmeyi, çevreyi kirletmeyi, gençlere, çocuklara, nesillere iyi öğretmek ve onları hızlı bir düşünce deviniminden ve devriminden geçirerek daha bizim eski nesillere göre, eski nesillerin yapamadığı veya öngöremediği olayları üstesinden gelecek, problemleri çözecek ya da yeni problemleri önleyecek nesiller yetiştirmek lazım. Hatta bir filozof söylemişti, problemleri en iyi çözmenin yolu onları hiç yaratmamaktır.
Evet.
O anlamda ben de yani eğitimin, kültürün, hatta yeni nesillere karşı sorumluluğumuzu ben bu noktada görüyorum. Çevreyi tahrip etmeyi de iyi öğretmek lazım. Çevre derken tabii atmosfer çok önemli. Hava, su önemli. Havayı kirletmemek, suları kirletmemek önemli. Soruyorum mesela, kir nedir diyorum, bilmiyorlar.
Evet.
Kir
efendim. Nedir hocam? Siz kendinize güzel soru
evet,
çıkardınız
zoru
burada.
çıkar. Kir,
Kısaca
Levent Bey,
şunu demek istedim
Levent Bey,
öncelikle.
kir nedir biliyor musunuz? Kir, maddenin yanlış yerde
Bir daha
olmasıdır.
söyleyin hocam. Güzel bir mesaj, slogan gibi de oldu biraz.
Evet, maddenin yanlış yerde ve yanlış zamanda yanlış yerde bulunuşu. Örnek vereyim. Başında saç olsaydı çok iyi bir şey olurdu ama bu kir değil. Çünkü
Evet.
saçın ait olduğu yer başımız. Ama çorbanın içinde bir kır olsa o kirlik.
Doğru.
Veya ne bileyim, ameliyat masasında kum olmaz. Fakat denizin kenarındaki kum kirlilik değil. Ameliyat masasındaki.
Doğru.
Dolayısıyla maddeyi yok edemeyeceğinize göre ancak bulunduğu yer. Siz yer altından çıkardığınız petrolü, doğal gazı yer üstüne çıkarır, nehirleri kirletirseniz, yani onlarla olmaması gereken yere getirirseniz o kir
Evet.
oluyor. Ama yerin altındaki petrol kirlilik değil. Yani
Bir
özetle
denge unsuru onlar
tabii
aslında.
denge unsuru veya işte neyse, dünyamızın, sistemimizin oluşumunda herkes bir yer tutmuş ve bir denge oluşmuş. Bu dengenin sayesinde yaşam oluşmuş ve bu yaşam devam ediyor. Biz bir dengenin ürünüyüz. Bu denge değiştikçe veya biz bunu kendimiz değiştirdikçe kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bu konuda insanlık tabii binlerce yıl süren değişik düşüncelerin, felsefelerin veya inançların etkisiyle çok bindiği dalı keser şekilde yanlışlar yaptı. Ama yavaş yavaş başımız duvara çarptıkça gerçekleri görüyoruz, öğrenmeye başlıyoruz. Dünyayı kirletmemeye, yok etmemeye, tahrip etmemeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan bunu söylüyoruz, bir taraftan da alışkanlıklarımızı terk edemiyoruz.
Evet.
Böyle gidiyor işte.
Bir de tolera söz konusu. Sanki geçmişte de belki 100 yıl, 200 yıl önce de şimdiki yaptığımız kirlilikleri belki yaptık zaman zaman ama o
Ama o
zaman
zaman
tabiatı...
nüfus çok
Evet.
azdı. Nüfus çok azdı. Şimdi bir insan bundan işte 1800'leri ele alalım. Yani endüstri çağının yeni başladığı, işte yoğun bir şekilde fosil yakıtların motorlar için veya işte motorlu
Araçlar
araçlar
için.
için, gemiler için, diğer konularda kullanıldığı dönemde müthiş bir karbondioksit, suni olarak, yapay olarak, insan eliyle karbondioksit yüklemesi yapıldı o atmosfere. Bu kirlilik işte. O kirliliğin sonuçlarını çekiyoruz. Bu ne değişiyor? Çoraklık veya kuraklık veya tersine olmayacak yere müthiş yağmur yağıyor. Müthiş sel felaketleri veya baskınlar. Bu dengesizlik karşısında insanlık sürekli kaybediyor. Kaybeden biz oluyoruz.
Kontrolsüz yapılaşmadan dolayı normalde tabiatın genel seyrinde olan yüzey şekillerindeki değişiklikler deprem diyoruz, afete dönüşüyor. Normalde zaten seyrinde giden bir süreç söz konusu orada veya meteorolojik afetler diye tanımlamasını yaptığımız konuda da öyle. Zaten o yağış yağacak ve yüzey akışa geçecekti ama biz onlara yüzey akışa geçmesini hızlandıracak veya yer altına sızmasını engelleyecek şekilde bir yapılaşma yaptıysak dolayısıyla birikimi artırıp onun sele dönüşmesini biraz da beşeri
tabii,
müdahaleler
tabii,
yapıyor.
Tabii, tabii. Sele dönüştürüyorsunuz. Hem erozyona yol açıyor, hem dediğiniz gibi felaket oluyor. Aslında doğa olaylarına felaket dememek lazım, evet. Afet dememek lazım. Hiçbir doğa olayı afet değildir. Deprem de afet değildir. Evet. Doğanın normal seyridir. Medeniyet odur ki, medeni insan odur ki, daha doğrusu insanlığın görevi odur ki, doğayla uyumlu yaşamanın yollarını, tekniklerini bulmuş olsun. Siz gider fay hattına ev yaparsanız veya normal akarsuyun mecrasına bina yaparsanız,
evet.
Bu şekilde tabii ki felaketle karşılaşacaksınız. Şunu unutmayalım, sosyal kanunlar hiçbir zaman doğa kanunlarının üstünde olamazlar. Akıllı sosyal bilimciler veya yöneticiler, siyasetçiler doğa olaylarını, doğa kanunlarını saygıyla karşılayarak, onu bilerek ona uygun bir sosyal yaşamı öngörecekler ve onun için çalışacaklar. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Biz istediğimiz gibi doğada yaşayamayız ya. Doğayla uyumlu yaşamak lazım. Uyumlu nedir? İşte doğanın bir parçası olduğu idrakinde olmak. Doğanın üstünde olmadığımızı, doğayı yenmek için değil, üstesinden gelmek için değil ya. Onu kabullenerek ve parantez içinde söyleyeyim, en mütevazi şekilde yaşamak. Doğrusu o.
Doğrusu.
Bakın ben hani bu kalkınma filan o amaçla da hani ister istemez doğa kirlenecek, şu olacak, bu olacak, bu kaçınılmaz diyenlere de küçük bir mesajım olsun. Yine insanlık odur ki sürdürülebilir kalkınmak peşinde olmamalı. Sürdürülebilir yaşam tarzını aramalıyız. Sürdürülebilir yaşam tarzı çok önemli. Yoksa sürdürülebilir kalkınmak İçeriye şey olan, anlaşılmayan bir kavram. Sürdürülebilir kalkınmak.
Çok da popüler bir kavram mı?
Tabii bu dille pelesenk edildi dillerimize. Efendim kalkınmak mı? Sürdürülebilir kalkınmak. Bunun ölçüsü nedir? Kime göre sürdürülebilir? Niçin sürdürülebilir? Niçin kalkınmak?
Evet.
Gelişmek başka şey, kalkınmak başka şey. İnsanlık daha fazla üretmeyi, daha fazla tüketmeyi şey zannediyor. Daha insani bir gelişmişlik ölçüsü zannediyor. Değil. Biz daha az tüketmeliyiz, daha az tahrip etmeliyiz. Bunun için tabii nüfus kontrolü başta olmak üzere insanlık bu gezegen üzerinde, bu sınırlı küçük minik gezegen üzerinde yaşamanın yolunu bulmalı. Yoksa bu gezegen, bu doğa insanlığı tasfiye eder.
Yani taşıyamaz hale gelecek.
Tabii taşıyamaz hale gelir ve sonuçta böyle bir insan nesli, türü de gezegen üzerinde yok olabilir. Nitekim bu gezegende yani son 500 milyon yıl içerisinde 4-5 kere büyük felaketler oldu. Müthiş. Gerçi o zaman hani insanlık yoktu. Başka doğal dünya dışı olaylardan kaynaklandı vesaire, ama sonuçta türler yok oldu. Yaşamın %95'i yok oldu. Yeniden yaşam yeşerdi vesaire. Yani biz bir iki arada yaşayan ve bilinçli yaratıklarız. Bilinçli canlılarız. Ona da bilinçli olmanın da görevini, sorumluluğunu yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla bunları gördüm, çocuklar gelmiş buraya, okullar geliyor, sizi ziyaret ediyor. Onlara öğreteceksiniz. Yani bu doğal olaylar kendiliğinden olan şeyler değil. Gerçi öngörmeye çalışıyorsunuz. Bugün dünya meteorolojisi bildiğim kadarıyla bir ay gerisine doğru gitmeye başladı.
Evet, evet.
Tabii o da bilgisayarların fizikteki, daha doğrusu elektronikteki gelişimlerin sonucu. Çok derin kuvvetli bilgisayarlarla iyi hesaplar yapabiliyorsunuz, iyi öngörüler yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. O bakımdan çok teşekkür ediyorum bu çağrınız için. Gerçekten ben de memnun oldum bu dinleyicilerimizle bu konuları paylaşmaktan. Umarım başka zaman diğer böyle spesifik konularda da konuşuruz.
Dilerim. Bizim de gayemiz, ısrarla söylüyoruz bu mikrofonlardan, bizi sürekli dinleyenler için tekrar olacaktır ama vurgulamak istediğimiz şey, burası zaten bir okul değil, bir ders niteliğinde değil ama biz bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Karar vericiler var karşımızda, anneler var, genç arkadaşlarımız var, bürokratlar var.
Onu çok iyi söylediniz, anneler dediniz. Evet.
Evet,
yani geleceği kadınlar kuracak. Kadınlar üzerlerine düşen görevi, sorumluluğu çok iyi hissetmeliler, çok iyi bilmeliler. Yani ülkemizde, dünyamızda kurtulacaksa kadınların sayesinde kurtulacak.
Evet.
Eğer onlar umursamaz olursa, onlar ilgisiz olursa, onlar özverisiz olursa, ne ülkenin ne de dünyanın geleceği pek parlak değil.
O zaman konuşacak bir çevre bile kalmayabilir diyorsunuz.
Tabii tabii tabii.
Tabii buradaki sizin vurgu yapmaya çalıştığınız şey, kalkınmaktan kastın kalkışmak olmadığını anlatmak lazım.
Kesinlikle.
Tabiata karşı kafa tutmak, onu alt etmeye yeltenmek, onun da bir toleransı, bir sabrı vardır. Nitekim bir gün sillesini vurur tabiri caizse. O da ya biz artık adına meteorolojik afet deriz, doğal afet deriz, deprem deriz, çevre kirliliği deriz, iklim değişikliği deriz. Adını ne koyarsanız koyun bir gün o da tepkisini gösterecektir.
Evet.
Nitekim gösteriyor. Biz de kendi çapımızda, bizi dinleyenlerin nezdinde biraz da olsun onları uyandırabilirsek ne mutlu bize. Siz de buna vesile oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biraz ara verelim. Güzel bir müzik arası. Hemen akabinde asıl artık odaklanalım.
Tabii nasıl isterseniz. Olur, tabii.
Çağırır gül pembe. Gözlerimde son bir bulut gül pembe, arar hep seni, arar seni, bekler gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe, arar hep seni, söyler seni, çağırır gül pembe. Gözlerimde son bir bulut gül pembe, arar hep seni, arar seni, bekler gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, arar.
Kıymetli dostlar, Yeşil Radyo programının ikinci yarısıyla Sayın Profesör Doktor Ali Ercan hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde çevreye dair bir tanımlama ve girizgah yapmış olduk. Şimdi ikinci kısımda da çevre konusu, biraz kirliliğe de bulaştık. Ben hemen tabii kendi ilgi alanımızda olan iklim değişikliğine doğru sözü çekmek istiyorum. Hocam, iklim değişikliği kavramı da çevrenin içerisindeki problemlerden birisi mi, yoksa belki de bir çözümdür tabiattaki bu değişim veya tabii bir etkenden dolayı mıdır, beşeri bir etkiden dolayı mıdır? Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Böyle bir tartışma olduğu için.
Levent Bey, bu doğru. Bu konuda görüşler birbirinden çok değişik görüşler var, fark ediyor. İnsanın hiçbir etkisi yok. Bu normal bir gidişattır deniyor. Evet. Dolayısıyla hatta bu karbondioksit olayı nedir? İşte bir efsane, şehir efsanesi olarak görenler de var.
Evet.
Ben o kanaatte değilim. Ben insanın büyük bir dahli olduğunu, yani insan etkisiyle çevredeki değişikliğin gittikçe hızlandığını düşünüyorum. Tabii sadece insan etkisiyle değil, ama şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlık bugün perişan bir durumda. Evet, elektronik çağa geldik, Ay'a gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz. Gerçekten çok önemli ameliyatlar yapabiliyoruz, insan sağlığını iyileştirici durumlar vesaire. Ama burada ben dünyamızı bir bütün olarak görelim dedim. Evet. Bir bütün olarak gördüğümüzde 7 milyar insanın büyük bir kısmı sefalet içerisinde. Büyük bir kısmı hiçbir şeyi anlamadan, çevresini tahrip etmekten başka çaresi olmayan bir yaşam modeli götürüyor. Ormanların yok olması. Nüfus arttıkça her bir kişi, her bir nüfus artışı 10 metrekare yeni araziye yol açıyor. Dolayısıyla dünyadaki nüfusun artışı demek, ormanların geri gelmeyecek şekilde yok oluşu demek. Ormanların yok oluşu, ona bağlı olarak birçok türün, başta arıların yok oluşu, ekosistemi allak bullak ediyor. Ama ekosistem bir tarafa, en önemli yaşam kaynağımız olan suyla beraber havayı kirletiyoruz. Havayı, tamam, nefes alacak kadar havamız var, atmosfer yeterli. Fakat bu sera etkisinden dolayı, yani fosil yakıtları yakmamız ve sonuçta meydana gelen sera etkisinden ısınan atmosferin, işte siz daha iyi biliyorsunuz, yağış modelini, yağış rejimini nasıl allak bullak ettiğini, rüzgarları nasıl allak bullak ettiğini, aynı şekilde okyanuslarda akıntıların nasıl değiştiğini ve o akıntıların sonucunda yine iklimin nasıl değiştiğini biliyorsunuz. İşte biliyorsunuz, buzullar, Kuzey Buz Denizi'nde buzullar %20 civarında azalmış durumda ve her yıl buzul miktarı, şimdi bilmiyorum ama şöyle diyelim, son 10 yılda eriyen buzul miktarı Türkiye'nin 50 yıllık suyunu karşılayacak şekilde. Düşünün, yani Türkiye'nin 50 yıllık suyunun, ihtiyaç gördüğü suyu buz haline getiren, son 10 yılda bu kadar buz erimiş durumda. Buzulların erimesi, deniz suyuna karışması, özellikle kara buzulların erimesi iki önemli etki yapıyor. Birisi deniz seviyesini yükseltiyor. Deniz seviyesini yükseltmek demek adaları veya kıyıları kaybetmek demektir. İnsanlığın üçte biri kıyılarda yaşıyor. Kıyıları ve alçakta olan ovaları kaybetmek demek. Yani düşünün, tam Macaristan Avrupa'nın ortasında ama Tuna'dan içeri giren su var, Macaristan o düşük Macar ovasını yok edecek. Evet. Tamamen su altında bırakacak. Bütün bunlar sizin haklı olarak sorduğunuz gibi güneş sistemi içerisinde çok hızlı değişen bir gezegen yaratmış durumdayız. Yani insanoğlunun günahı affedilecek bir günah değil.
Peki hocam, bir fizik profesörü olarak siz ne zamandır bu kanaati üzerinde taşıyorsunuz? Yani 1990'ların sonundan itibaren benim yaşım ve okuduklarım bana öğrettiği şey bu. 90'lardan itibaren özellikle de dünyadaki soğuk savaş döneminin, işte antidevrim diye tarif edilen 80'lerin sonundaki hareketlerden sonra iklim değişikliğinin dünya gündemine girmesi biraz politik olarak bir tesadüf müdür, yoksa insanlar o zaman mı bu işe vakit ayırabilecek bir fırsat buldular? Evet. Ya da siz şahsi olarak siz ne zamandır bu beşeri hayatın çevreye ve iklime bu kadar etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
Ben 1970'lerden Almanya'da tahsilim sırasında 70'lerde ben şey yapmıştım, bu konulara biraz merak sarmış, okumaya başlamıştım, kulak kabartmaya başlamıştım. Çünkü benim ülkemde olmayan konular konuşuluyordu. Aslına bakarsanız Levent Bey, Club of Rome 1960'larda kurulan bir Roma kulübü diye bir kulüp, ilk defa bütün dünyayı bir bütün olarak ele almak ve o sorumluluğu taşımak gerekir diye dünyayı yönetenlere bir mesaj ileten bilim adamları tarafından oluşturuldu. Tabii bu arada bir takım münakaşalar oldu. İşte kapitalist sistem, Sovyetlerin sistemi birbirine karşı, dünyayı ikinci plan atarak öncelikle üstünlük kazanma meselesi. Evet, karbondioksit sen çıkarma ama ben çıkarayım. Evet. Bugün Amerika mesela adam başı 20 ton karbondioksit çıkarıyor. Fakat buna karşın diğer ülkelerde karbondioksitin yasaklanmasını istiyor. Evet. Kendisi yapmadığı bir şeyi diğer ülkelerden bekliyor. Çin'i mesela
baskılamaya çalışıyor.
Evet, Çin'de her hafta yeni bir fosil yakıt üreten, kömür yakan bir santral. Her hafta yeni bir santral kuruluyor Çin'de. Böyle karmaşık ilişkiler dünyasındayız. Hala insanlar doğru şeyi konuşuyorlar ama doğru şeyi yapmıyorlar. Veya başkasının yapmasını, kendi tavsiyesinin başkası tarafından yerine getirilmesini istiyorlar. Bu kolay kolay üstesinden gelinecek bir şey değil. Yani bütün insanlık birbirine güvenecek. Herkesin başına aynı gün taş düşecek ve birdenbire gerçeği görüp, ama biz ne yapıyoruz? Daha dengeli yaşayalım, daha az tüketelim, daha az tahrip edelim. Yaşam tarzımızdaki modelimizi, amaçlarımızı, değerlerimizi yeniden gözden geçirelim. Yani çok hızlı arabalara sahip olmak iyi bir şey mi? Veya ne bileyim, bir yerine 10 defa 10 elbise, 20 elbise giymek iyi bir şey mi? Evet. Bunun gibi birçok şeyi gözden geçirmek, yaşam modelimizi gözden geçirmek lazım. Onun için sözümün başında sürdürülebilir kalkınmak değil de sürdürülebilir yaşam tarzını aramak önemli olmalı.
Belki kasıt odur ama.
Hayır, kasıt o değil. Değil kasıt mi? Çünkü dünyayı yöneten özellikle de üretim ekonomisi, üretime yönelik düşünceleri ön plana çıkaranların söylediği şey üretmek. Evet. Üretemediğiniz zaman ekonomi çarkı dönmüyordu. Evet. Ama şimdi burada ekonomi çarkını daha yavaş döndürmek, daha az döndürmek, nüfus artışını dizginlemek, hatta mümkünse sıfırlamak. Kadın başına bir çocuk. Ben slogan şeklinde söylüyorum. Kadın başına bir çocuk. Çok önemli. Ülkemiz, bir zamanlar bizi aldattılar. Bu ülkemi 300 milyon insanı besler. Yok canım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bugün Türkiye'de adam başı 1000 metreküp su var. Açıkça söyleyeyim.
Kendi kendine yetebilen ülkeler içerisinde olduğumuz.
Doğruydu. O laf doğruydu.
Su konusunda
ama nüfusumuz 35 milyondu o zaman. Evet. Şimdi 75'e geçti. 80'e gidiyoruz. 80 milyon. Yani su da aynı şekilde böyle. Sadece iklim değişikliğinden kaynaklanan dezavantajlar değil, bir de nüfustan kaynaklanan dezavantajlar var. Nüfus arttıkça enerjiniz, kaynaklarınız, yaşam kaynaklarınız o oranda azalıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimin ta çocukken anneler aracılığıyla başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi öğretmenler anneler olmalı, kadınlar olmalı. Onlar çünkü mutfağı da yönetiyorlar, evi de yönetiyorlar, sonuçta ülkeyi yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Çocuk yetiştiriyorlar, yeni nesillerin yeni düşüncelerle, doğru düşüncelerle gelişmesine ön ayak oluyorlar, olmaları gerekir. Ama da kadınlara özel bir görev düşüyor ve eğitimcilere özel bir görev düşüyor. Peki sorunuza o anlamda ben fikrimi söyledim ama bir de bilimsel veriler var gerçekten. Dünyada sıcaklığın artışına paralel olarak, küresel ısınmanın ısınmaya paralel olarak ne gibi değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Sizler meslek icabı daha benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Türkiye'de Aralık ayında şimdi yerler tertemiz, hiç kar olmayan bir Aralık ayı var mıydı?
Evet.
Kar yağmıyor, yağış az. Bunun sonucu nasıl bir Türkiye bekliyoruz veya çevremiz buluyor, bilmiyorum neler olacak. Umarım yanılırız. Hakikaten keşke bu kadar karamsar söylemeseydik deriz. Ama benim söylediklerim karamsarlık değil, mevcut anlatmaya çalışıyorum.
Peki bu uluslararası politikalar ve dolayısıyla ulusal politikalar da şekillendirdiği için söylüyorum, bir çevre bilincinin yerleşmesine aracılık ettiğini de düşünüyorum. Ben bu biraz da fırsat gibi.
Kesinlikle.
Hatta bizdeki Çevre Bakanlığı'nın ilk kuruluşu veya Çevre Kanunu'nun ilk çıkışı da 1990'lara ertelenmiş diyelim artık.
Evet.
Ben hatırlıyorum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ilk başbakanlığa bağlıyken Çevre Bakanlığı'na bağlandı. 94 senesi gibiydi, yanılıyor olabilirim. Çevre kanunumuzun çıkışı yine 90'ların sonu 2000 başı gibi, öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu tepkiler, işte sivil toplumun örgütlenmesi, medyaya bu kadar ulaşması, Birleşmiş Milletler'in bu konuyu el atmış olması, ki ilk yanılıyorsam düzeltin lütfen, 1979'da bir değişen iklim diye Dünya Meteoroloji Teşkilatı bir konferans düzenliyor. Değişen iklim konferansı diye. Demek ki o zamanlar sizin de verdiğiniz tarihlerle de örtüşüyor. Yavaş yavaş bir kıpırdanma, bir kımıldanma olmuş. Farkındalık yavaş yavaş yaratılmaya başlamış ama 90'lardan sonra bunun ciddi olarak farkına vardık gibi gözüküyor. O yüzden sormuştum. Hani biz, yani ben Levent olarak kendim mi biraz geç fark ettim bu konuları diye, yoksa dünya mı zaten?
Dünya geç fark etti. Dünya geç fark etti. Onu fark eden insanlar ya seslerini eriştiremediler. Ama gerçekten çok önemli bir eşiğe doğru ilerliyor dünya. Yani şu anda dünyamızın ortalama sıcaklığı 15 derece.
Evet.
17 derece olursa bu öngörülemeyecek büyük bir yıkıma, bir değişime yol açacak demektir. 2 derecemiz kaldı. 15 evet. derece. Ve bu çıkış devam ediyor hala. Küresel ısınım devam ediyor. Hala fosil yakıt yakınıyor ve dünya gittikçe o sera etkisiyle ısınıyor. Niye öyle söylüyorum? Çünkü dünyanın yani insanlığın henüz daha olmadığı çağlara doğru gerisin geri gittiğimizde, 400-500 milyon yıl geriye doğru gittiğimizde atmosferin bu kadar karbondioksit olduğunu bilmiyoruz. Ama 500 milyon yıl önce büyük bir sera etkisi oldu. Büyük bir sera etkisiyle o zamanki buzul halinde olan buzul dönemi sona erdirildi. Evet. Biraz da tabii yanardağların da etkisi var. Fakat bu insanlık için önemli değil. Yani canlılar için önemli değil. Bizim için 400-500 bin yıl öncesine gidelim. 400-500 bin yıl öncesinden bugüne kadar hiçbir zaman atmosferin ortalama sıcaklığı 17 dereceye geçmedi. Şimdi şu anda 15 derecedeyiz ve yükseliyoruz. Bu bizi tedirgin ediyor. Bilim adamlarını tedirgin eden rakam.
Tek gözde görebilir olduk hocam bazı şeyleri.
Siz görüyorsunuz.
Evet.
Ama insanlar görmüyor.
5-6 yıl önce Erciyes'e çıkma fırsatımız oldu. TÜBİTAK'tan bir heyetle. Bizim yanımızdaki abimiz konumundaki hocalar ilk araştırma görevlisiyken Erciyes'e çıkıp buzul incelediklerini söylediler. O buzulu ziyarete gittik ama ortada buzul yoktu.
Boş kayalar gördünüz.
Evet, o abimiz diyeyim, hocamız da 15 yaş belki büyüktü. Yani bir insanın ömrü yetecek kadar dünya için, yani evren için, doğa için çok küçük bir zaman dilimi olan sürede var olan bir buzul yok oldu. Hatta ben de Ürgüplüyüm, orada da şöyle bir espri yaparlarmış borçlular. Erciyes'in karı eridiğinde borcumu öderim diye.
Herkes borç ödeyecek şimdi.
Evet, o da tabii Ağustos'ta bile erimeyen bir buzul söz konusu iken orada. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil.
Evet.
Yani Türkiye'deki buzul sayısı coğrafya derslerinde bize öğretirlerdi. Cudi Dağı'nda, Nemrut'ta, Erciyes'te, Ağrı Dağı'nda olduğu söylenirdi. Şimdi Erciyes'te yok o buzul. Dolayısıyla gözde sizin sayılarla ifade etmeye çalıştığınız
bu buzulların erimesi, tabii Himalayalarda da buzullar eriyor, Alplerde de buzullar eriyor. Kara buzulların erimesi, Güney Yarımküre'de Grönland'da buzullar eriyor büyük bir hızla. Bu çok önemli bir şey. Önemli derken önemli ve vahim bir gelişim. Bu küresel ısınmayla doğrudan doğruya etkili bir durum. Bakın şurada rakamlarını da vermeye çalışayım size. Yanıma getirdim.
Evet. Fotoğraflar var zaten.
Grönland'da ve Antarktika'da 6 yıl içerisinde 2003 ile 2009 arasında 2300 gigaton, 2300 milyar ton buzu erimiş.
Evet. Ve bunlar tatlı su hocam, bir evet, de işin vahim tarafı o yani. Tabii. Tatlı su stoklarımızı da kaybediyoruz aynı zamanda.
Tatlı su stokları kaybediyor, denizdeki tuzlanma azalıyor. Dolayısıyla deniz suyunun buzlu haline gelmesi daha kolaylaşıyor. Denizlerdeki tuz oranının değişilmesi yüzünden olan akıntılar olmaz hale geliyor vesaire. Evet. Dolayısıyla o akıntılardan dolayı da hani dünyanın aynen kan dolaşımı gibi bir dolaşım gösteren okyanuslardaki akıntılar şunun olmayışı veya tersine dönüşü iklimlerde allak bullak ediyor.
Hocam bir de çevre ve kirlilik dedik konuşmanın başında. Tabii kirlilik deyince insanların aklına hep görsel bir kirlilik geliyor. Çünkü onun tanıtımı, duyurusu da kolay oluyor ve rahatsızlık edici de oluyor ama bir de işin ses ve gürültü kirliliği ve ışığı
Işık,
var.
Işık da kirliliktir tabii.
O konuda ne diyeceksiniz? O da bir
aynı şey.
Kirliliği de bir tarif eder misiniz?
Kirliliği şöyle tarif etmiştik. Maddenin yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yerde bulunuşudur.
Evet. Işık ve ses için de öyle
ışık
diyorsunuz.
Işık ve ses de yani sonuçta yani fizik açısından bakarsanız madde ve enerji eşdeğer şeylerdir. Yani ışık da maddenin veyahut da ses de maddenin bir başka türüdür diyelim. Çünkü sonuçta enerji diyoruz. Enerji evet. ve madde eşdeğerlidir vesaire. Ses kirliliği tabii düşünün. Dünyanın en güzel müziğini gecenin saat 3'ünde komşudan duyarsanız bu uyku saatinizde bir kirliliktir, ses kirliliği. Olmaması gereken yani bir maddenin veya enerjinin olmaması gereken yerde ve olmaması gereken zamanda bulunuşu kirlilik. Dolayısıyla sabahın köründe birisinin istediği müziği çalsın, o sizin için bir kirlilik. Tabii ışık kirliliği de çok önemli. Dünyamızın milyonlarca senedir özellikle tüm canlıların bir gece gündüz dönümüne şeyine yani karanlık ve aydınlık dönüşüne alışkın geliştirdikleri bir yaşam modeli veya şeyi var, süreci var.
Siz bu organizmalar ona göre
organizmaları yani, yok ediyorsunuz.
Evet.
Hayvanlar alemini allak bullak ediyorsunuz. Sonuçta bu size sofranızdaki ekmeğe varıncaya kadar etkisi geliyor.
Tam da formüle ettiğiniz şeyi, kavramı doldurmuş oldu aslında. Evet, evet. Doğru zaman ve yerde bulunmayan madde kirlilik yaratır.
Kirliliktir, kirliliktir.
Bunu unutmayacağım hocam. Sizden güzel bir hatıra kaldı. Sizi anarak zamanı geldikçe kullanırım. Hocam bize tanınmış bir süre kısıtı var.
Evet.
Biz de artık ona uymak durumundayız. Bugünkü programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum.
Programımıza eşlik ettiğiniz için ama sizi sanırım bırakmayacağız hocam. Biz çok konumuz var gibi gözüküyor.
Evet.
Bize biraz hocalık ve abilik yaparsanız bu konuda seviniriz.
Memnuniyetle, memnuniyetle. Ben de bizi dinleyenlere saygılar, sevgiler yolluyorum. Ve herkesi öğretmen olmaya davet ediyorum. İnsanlar bilgilerini paylaşsınlar. Hani fikirlerimizi paylaşmak ayrı bir şey. Ben fikir herkesin kendine özgü bir düşüncesi veya anlayışı, algılayışı vesaire. Biz fikrimizi değil de nesnel, somut bilgileri paylaşmalıyız. Bu bilgiler ne kadar çoğalırsa, gerçekleri insanlar nasıl aynı gözden görürlerse, o zaman çözümde de zaten fazla zorluk çekmeden aynı aklın yolu bilinir, aynı yola elde edilir. O bakımdan ben insanların hani bu konferanslarımda da anlatıyorum, insanlara bilgi vermek lazım, fikir değil. İnsanların fikre değil bilgiye ihtiyaçları var. Evet. Bilgi de aslında rakamsız bilgi olmaz. Hı. Yani en doğru bilgi siz veriyorsunuz. İşte hava basıncı şu kadar olacak, evet. 26 evet. derece evet. olacak evet. falan diyorsunuz. Siz evet. kalksanız meteoroloji istasyonu, yarın ama güzel olacak deyip kapatsanız, ya bu güzellikten ne anlaşılıyor? Kimse evet. bir şey anlamaz. Ama siz İşte şu kadar bulut olacak, nem bu kadar olacak, sıcaklık bilmem 30 derece olacak vesaire bunları söyleyince insanlar bilgiyi gerçek anlamda nesnel olarak algılıyorlar. Bilgi rakamla beraber olursa bilgidir. Rakamsız evet. bilgi biraz boş havada kalan bir söz oluyor.
Doğru.
Ben insanlara onu tavsiye ediyorum ve insanlar bilgi sahibi olmaya çalışsınlar. İnsanları bilgilendirelim. Fikrimizi biraz kendimize saklayalım.
Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir mesajla programın sonuna getirdik. Kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki hafta Yeşil Radyo'da, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeşil Radyo.